Ayrım 5. Sülale Devri. Mustafa Balbay. Sayfa 65. Müjde. Yeniden AB'ye giriyoruz. Davutoğlu hükümetinin ilk işlerinden biri AB sürecinin canlandırılacağını duyurmak oldu. Bakanlar Kurulu'nun 15 Eylül'deki toplantısının ana konusunu bu oluşturmuş. Başbakan, salt bu amaçla kurulmuş olan AB Bakanlığı'nın çalışmalarının yetmeyeceğini, bütün bakanların bir ayaklarının Brüksel'de olması gerektiğini söylemiş. Ardından eklemiş. Tam sağ pres yapacağız. Attığımız her adımı anlatacağız. AB Bakanı Volkan Bozkır'da Bakanlar Kurulu'nda gördüğü kabulle yeni bir AB eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Bu planın parolası da Başbakan'ın yukarıdaki sözlerine denk. Kararlılık, süreklilik ve etkinlik. Her biri ötekinden daha heyecan verici. Sürekli ve etkin çalışarak kararlı bir şekilde AB'ye gireceğiz. Çevre ülkelerle yaşadığımız sorunlardan kadın cinayetlerine, ekmeğin aslanın ağzında değil Azrail'in elinde olduğu ilkel çalışma koşullarından eğitimin içinde bulunduğu karmaşaya kadar her alanda döküldüğümüz şu günlerde hükümetin AB sürecini yeniden anımsaması ne güzel. Türkiye'nin çağdaş yaşam değerlerini yakalamasını kim istemez? Bu yolda AB'ye eşit koşullarda tam üyelik de elbette güzel bir hedef. Ne var ki AKP iktidarının AB karnesine bakınca umutlu olmak, AB eylem planı diye hazırladıklarının gerçekten yaşama geçeceğine inanmak güç. Kısa bir anımsatma yapalım. AKP iktidarının ilk zamanlarında yılda ortalama iki kez AB'ye giriyorduk. AB ilerleme raporlarının açıklandığı dönemlerde en küçük gelişme AB'ye girişin habercisi olarak sunuluyordu. Meclisten geçen her yasa aynı zamanda bizi AB'ye bir adım daha yaklaştırıyordu. Hükümet katlarında yapılan en ileri tarihleme şuydu. En geç 2014'te AB'ye tam üyeyiz. Ancak 2006'dan itibaren işin şekli değişti. Hükümet o tarihte AB'ye giriş hayalleri üzerinden alabileceklerini aldığını, kendi meşruiyetini yerleştirme işlemini bu yolla tamamladığını düşündü. Artık AB'ye giriş yok, AB'ye girişmek vardı. Bu politika pek çok AB ülkesinin de canına minnetti. Türkiye, AB'ye üye olacak ufka sahip değil, kol mesafemizde tutalım yeter diyenler için birebirdi. Davutoğlu ile birlikte hükümetin yeniden AB'ye girme kararı aldığını görüyoruz. 2000'li yılların başındaki kadar heyecan verici sözcüklerle olmasa da tam sağ pres gibi kesin kararlılık gibi vurgularla başlayan bu yeni yolculuk nereye kadar gider? Volkan Bozkır, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la çok yakın çalıştığı 1980'li yıllardan beri Türkiye'nin AB serüvenini yaşıyor. Dileğimiz o ki AB ile sağlıklı bir diyalog kurulmasını sağlasın, güven versin, Türkiye'nin yönünü belirlemede etkin olsun. Ancak Davutoğlu'nun saplandığı stratejik derinlikte uygarlık hedefine yürümekten çok Orta Doğu'daki kadim coğrafyayı kucaklamak var. Uygarlık hedefine yürürken başta Orta Doğu olmak üzere öteki coğrafyalar elbette örtelenmemeli ama karşınızda her şeyi kanla anlatmaya çalışan, kendisinden başka herkesi düşman gören bir anlayış varsa hiç değilse durup bir yutkunmalı. Hükümet kaynaklı haberlerde yeniden AB tanımını görmek bizi zaman tünelinde yolculuğa çıkardı. Başta Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcilerinin Brüksel'i yol edindiği günlere götürdü. AB'yi özlemiştik. Şöyle birkaç kez girip çıkmak başta hükümet olmak üzere hepimize iyi gelecektir. Değerli yalnızlığımızın değerli yenilgisi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçici üyelik oylamasında 193 ülkeden sadece 60'ının desteğini almamız, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarının ne durumda olduğunu gösterdi. İçimizdeki, etrafımızdaki onlarca sorun nedeniyle çok öne çıkmayan bu durum biraz irdelendiğinde sadece bir oylama yenilgisinden ibaret olmadığı görülecektir. 16 Ekim Perşembe günü yapılan oylamada hükümetin beklentisi 160 civarında ülkenin Türkiye demesiydi. En az 100 ülkenin Dışişleri Bakanı ile bizzat bizim bakanımız görüşmüş ve destek almıştı. Çok değil 6 yıl önce 2008'de Türkiye aynı koltuk için aday olmuş ve 151 oy almıştı. 2000 yılında 92 ülkede büyükelçisi olan Türkiye 2014'te bu rakamı 122'ye çıkarmıştı. Böylece dünyada en çok büyükelçiliği bulunan 7. ülke olmuştu. İstanbul, New York'un ardından dünyanın en çok konsolosluk barındıran 2. şehriydi. Coğrafyamızın da getirdiği gerçekle başka ülkelere insani yardımda ilk sıralarda geliyorduk. İşte bu avantajlarla geçici üyelik yarışına girdik. Nasıl girdik? Her şeyden önce böylesi uluslararası kurumların doğasında yer alan genel nezaketin dışında bir görüntü çizerek girdik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya 5 bölgeye ayrılıyor. 10 geçici üyelik bu 5 bölgeye paylaştırılıyor. Türkiye'nin içinde yer aldığı Batı Avrupa ve diğerleri bölgesindeki 2 üyelik boşalınca İspanya ve Yeni Zelanda başvuruda bulundu. Ardından Türkiye. 2010'da geçici üyelik yaptığımız için bu kadar kısa bir zaman diliminde yeniden başvuruya Birleşmiş Milletler kulislerinde sıcak bakılmadı. Bu Türkiye'ye hissettirildi. Bildiğimiz kadarıyla dışişleri bürokratları da bunu bakana ilettiler. Ancak hükümet ısrar etti. Davutoğlu'na başbakanlığının ilk aylarında böyle bir uluslararası başarı gerekiyordu. Birleşmiş Milletler geleneklerine göre boş bulunan üyelik kadar başvurusu oluyorsa, yani önceden yapılan diplomatik hazırlıkla iki boş yere iki üye adaysa, buna temiz liste deniyor. Türkiye bu kuralı da göz ardı edip 3. ülke olarak başvurdu. Seçilebilmek için en az 3'te 2 yani 129 oy almak gerekiyordu. Sonuç 1. turda Yeni Zelanda 145 oyla seçildi. İspanya 121, Türkiye 109'da 2. tura kaldı. Bu turda Türkiye 73, İspanya 126 oy aldı. 3. turda Türkiye 132'ye 60 kaybetti. Birleşmiş Milletler güçlü devletlerin etkisi bir yana, etkili kulislerin de döndüğü bir kurum. Örneğin Latin Amerika bölgesinde Venezuela, ABD'nin ısrarla istemediğini hissettirmesine karşın seçilmeyi başardı. Türkiye'nin aldığı yenilgide özellikle Suudi Arabistan, Mısır'ın yaptığı aleyhte kulisin etkili olduğunu Newsweek dergisi yazdı. AKP iktidarının ilk yıllarında neredeyse fevkalade alakaya mazhar ülkelerin başında gelen bu devletlerin bugün aleyhimizde faaliyet gösterenlerin başında gelmesi işin bir yanı. Birkaç yıl önce Medeniyetler İttifakı için işbirliği yaptığımız İspanya ile böyle bir yarışa girmek, Medeniyetler nifakı demesek bile bir başka nezaketsizlik yanı. Zira İspanyollar gelinen noktada size yakışan çekilmekti diyerek bunu hissettirdiler. Bütün bunların ötesinde Türkiye artık uluslararası alanda meşruiyete özen göstermeyen, yazmaya elimizin varmadığı tatsız bir konuma sürüklendi. Oylama ilerledikçe destekçilerimizin sayısının düşmesinin altında bu gerçek yatıyor. Değerli yalnızlığımızın sonuçlarını bir kez daha görmüş olduk. Bakalım bu yenilginin değerini hükümet bize nasıl anlatacak? Akbaba. Bugün gerçeklerden uzaklaşalım. Masallar aleminde aklaşalım. Ak dedikse işin şakası yok. Masallar ülkesinde aktan başkası yok. Yıllar önce kurt, güvercin, bir de arı ele geçirmişti bu ülkede iktidarı. Biz de La Fontaine'den yardım istemiştik. O usta, biz çırak, iktidarı silkelemiştik. Gel zaman git zaman, iktidar çarkı döndü muntazaman. Ama gelen gideni arattı, ak iktidar yeni karakterler yarattı. Geçen gün buluştuk ustam La Fontaine'le ormanda. Kalabalıktık, bir yanda tilki bir yanda manda. Sordum, köprünün altından çok sular geçti. Akım diyenler karayı seçti. Hele bak ormana, gerek yok kendini yormana. Hayvanlar aleminden kime karşılık geliyor? Ak deyince aklına hangi kahraman geliyor? Karganın peynirinden bir dilim aldı, aslanın yelesine bakıp hayale daldı. Bunlar beni şaşkına çevirdi, en zorlandığım devir bu devirdi, dedi La Fontaine devam etti. Hayvanlardan ders toplayıp verdim insanlara, yararlı olur dedim onlara. Zor değildir tanımak hayvanları, yük taşır eşek, bal üretir arı. Karşılaşırsan bir ayıyla dağ başında, bilirsin ki bir iş vardır başında. Ama karşına çıkarsa bir tavşan, kaçmazsın senden önce odur koşan. Geliyorsa bir yılan kıvrıla kıvrıla, acele et, sen ondan önce fırla. Ama karşılaşırsan bir insanla, bilinmez anlaşır mısın aynı lisanla. Anlatsan bile zordur bilmen niyetini, bir bakmışsın ister selamın diyetini. Haklısın La Fontaine. Hayvanın alacası dışında, insanın alacası içinde. Bıraktığın bizi dağ başında, hayvanlara tek rol biçiyorsun, insanı kılıktan kılığa sokuyorsun. Sohbet güzel de ben akım diyenleri sormuştum, biraz da onları yorumla. Orman adalet arıyor mumla. Bir de senden dinlemek isterim, bunlar akım derken ne dedi? El sürdü tavuğun altın yumurtasına, su koydu karganın tasına. Devam etti La Fontaine şöyle yaslanıp arkasına. Ben de onu diyecektim. Bilirim insanın çok kişilikli yapısını. Kah sarılmak, kah vurmak için çalar komşusunun kapısını. Bu insanlardan kurulu iktidarlar da öyledir. Her dem değişir, bir şöyle bir böyledir. Ama bunlar gibisini ben de görmedim. En kötü masalımda bile başkasının başına böyle çorap örmedim. Çok gördüm. Kurtla bir olup kuzuyu yiyen, sonra da koyunla bir olup kuzuyu ağlayan. Ama ben görmedim, insanların hem yüreğini dağlayıp hem dağlama parası isteyen. Memleketin altına oyup karşılığında o isteyen. Ama bilirim, insanoğlu narindir, ağır sözü kaldırmaz. Aptal dersin kızar, soyarsın aldırmaz. Dur dedim, biraz nefes al La Fontaine. Bu söylediklerine kızarır her ten. Bugünlerde bir başka tartışma var ormanda. Bunu konuşuyorlar evde, kahvede, harmanda. Ormanın hakimi benim diyen tepedeki ak, beğenmedi ormanın ezeli sarayını. Yüzlerce odalı yeni bir saray yaptı kendine. Karşı çıkmak kimin haddine? Ormanı yönetecek bu yeni saraydan, umurunda değil varsın ahali çıksın raydan. Eskiden iktidar başının hangi ilde sarayı var deniyordu. Şimdi değişti devran. Hangi ilde sarayı yok, o soruluyor. Neden orada arsa almadı, buna kafa yoruluyor. Yargılama sistemi de değişti. Hırsızlar yargıç oldu, soyguncular savcı. Hazineyi soyan tanık, neden soyuluyor diye soran sanık. Dur dedi La Fontaine, bu kadar uzamaz masal. Hayvanlar aleminden akbabaya karşılık geliyor, senin verdiğin misal. Eğer bir ormanda aslan değil de akbaba ise kral, orada değişir her kural. Akbaba yasaları geçer akçe olur, kural da kumpasını kur istediğini al olur. Uygarlıkta %5'lik düzeyimiz. Ermenek cinayetinin hafızalardan silinmesi, zor fotoğraflarının başında bir annenin "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptığı değişi geliyordu." Bir maden kazası oluyor, 18 madenci suda boğuluyor. Yaşamın her alanında bilginin her 5 yılda bir iki katına çıktığı bir çağda akıl alır gibi değil. Her fırsatta dünya ülkesi olduğumuzu iddia eden, yakın gelecekteki hedefin dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek olduğunu söyleyen iktidarın Türkiye'yi sürüklediği gerçek nokta budur. Cuma günü acaba Ermenek'ten güzel bir haber gelir mi beklentilerinin bitmediği saatlerde Isparta'dan bir kaza haberi geldi. Bir cümleyle özetlemek gerekirse haber şu: 27 kişilik minibüse 45 kişi bindiren şoför virajda direksiyon hakimiyetini yitirince şarampole yuvarlandı, 17 kişi öldü. Soru şu olmalı, bu cümledeki doğruyu bulun. Türkiye'de en ucuz şey can. Hayat pahalı, can ucuz. Eskiden trafik kazalarından maden facialarına kadar yaşamın herhangi bir alanındaki olumsuzluğu anlatırken 3. dünya ülkelerine döndük diyorduk. Artık o ülkelerden de beteriz. Uygarlık düzeyini yakalamak sadece ekonomideki kimi göstermelik rakamları büyütmek değildir. Gerçekte her bireyin de devamında da toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir. Birkaç ana gelmiştik, değerini alt alta koyunca Türkiye'nin hangi noktada olduğu net biçimde ortaya çıkıyor. Girişte evladını bekleyen annenin "Oğlum yüzme de bilmezdi" feryadını paylaştık. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde yüzme bilenlerin oranı sadece %5. Onların da ne kadar bildiği tartışılır ama biliyorum diyenler bu kadar. O yüzden her deniz sezonu başladığında boğulma haberleri de beraberinde geliyor. Toplum bilincinin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan göstergelerde de %5'ler civarındayız. Örneğin yolsuzluk, rüşvet, hukuk dışı yönetim anlayışı gibi durumları dikkate alarak oy verenlerin oranı da %5. Kalan %95 için siyasilerin sözüne ettiğimiz olumsuzlukları birinci derecede önemli değil. Ülkemizde okuma yazma oranı giderek yükseliyor. %90'ın üstünde. Ancak gelişmişlik ölçütü okuma yazma bilenden çok okuyup yazan oranında. Günde bir gazete alan, ayda iki kez kitapçıya giden kişiye gerçek okur yazar deniyor. Bu oran Türkiye'de %5. Yarıştığımızı iddia ettiğimiz Batı ülkelerinde ise %50'nin altında değil. Finlandiya'da %60, Japonya'da %65. Bu tablodan nasıl bir Türkiye çıkar sorusunun yanıtı Soma'dan sonra Ermenek'te verilmiş durumda. Zaman zaman şu tür karşılaştırmalar yapılır. Bir yanımız İsveç'ten lüks, bir yanımız Uganda'dan beter. Bu uçurumun ortası yoktur. Bir başka deyimle İsveç standardı ile Uganda'yı toplayıp ikiye bölerek işte Türkiye'nin düzeyi diyemezsiniz. Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. Zinciri çekip gerdiğinizde zayıf halka koptuktan sonra öteki halkaların güçlü olmasının bir anlamı yoktur. Zaten Türkiye'de yaşam standardı diye bir şey yok ki ortalaması alınsın. 12 yıllık iktidarında Cumhuriyet'in tüm birikimlerini yandaşlarına satıp rantını onlarla paylaşmaktan başka bir şey yapmayan AKP'nin tüm önde gelenleri koro halinde Ermenek'te sorumlular hesap verecek diyor. Peki kim sorumlular? Biraz aynaya baksanıza. Karınca fili yener. Bugün gerçeklerden uzaklaşalım. Karaları bağlamak neye yarar? Masallarla aklaşalım. Ülkenin birinde, yönetenler sarayda, halkı inde. Vicdan dersen en derinde. Genellikle aslan olur ormanların, masalların kralı. Bu ülke değiştirmiş kuralı. Bir akbaba ülkeye kral olmuş. Onun dediği her şey kural olmuş. Akbabanın en büyük silahı korkuymuş. Ahalinin çoğu sinip ona uymuş. Akbaba halkını dinlemezmiş ama telefonlarını hep dinlermiş. Ekonomi, yargı hep kayıt dışıymış ama halkın tümü kayıt altındaymış. Kim ne zaman ne dedi, kim nerede ne yedi? Hepsi tamam kayıt altına alınırmış, kayıt dışına çıkan gözaltına alınırmış. Attığı her adım dev hamleymiş, ettiği her söz değişmez maddeymiş. Tarihi de kendine göre değiştirip yeniden yazmış, etrafındaki dal kavuklar onu ne kadar övse azmış. Övgülerden birini çevirelim masal diline, bakın görün ülke kalmış kimlerin eline. Sana dar gelmeyecek sarayı kimler yapsın, ölçülmez büyükte bir çapsın. Al hepimizden bir tuğla sarayına koy, her şeyimiz senin, vergiyse vergi, oysa oy. Bırak tarihi, senindir her asır, ipek halıları sen al, bize yeter hasır. Uçak yetmez sana, tren de döşeyelim, sarayı sıcak tut, bırak biz üşüyelim. Sen ne istersen onu yer içer halkımız, ayransa ayran, kımızsa kımız. Hep başta ol, ne gerek var seçime, az kaldı, halkı getiriyoruz o biçime. Yerdoğan nameyi burada keselim, gelmez sonu. Akbaba'ya ormanda dev saray yapmışlar, buymuş ülkedeki güncel konu. Büyüklüğüne tarif yetmez, diyelim bin odalı. Ağaçları kes kes bitmez, ne gövdeyi bırakmışlar ne dalı. Yokmuş sarayın dünyada benzeri, güvenliği de sağlanmış, yerindeymiş Thomas'ı panzeri. Kayıtsız kuyutsuz yapılınca saray, halk demiş ona kaçak saray. Ne kadar yüksekte oturursa otursun, ne kadar büyük tahtlar kurarsa kursun, kendi bedeninin üstüne oturur kral. Ne kadar çok korkutursa, o kadar çok korkak olur. Yine doğanın kanunudur, bir insan korkuttuğu kişiyi sevemez. Hırsı sevgi dahil her şeyi örter, böyle yaşam ölümden de beter. Köleliklerin en kötüsü hırsının kölesi olmaktır. Bu tatmin edilmez hırs sepete su doldurmaktır. Bu ruh insanı o kadar alçaltır ki köleliği sevdirir. Doğanın bir kuralı da vardır ki hep böyle sürmez devran. Doğada büyüklük en büyük olmak değil, gücü akılla kullanmaktır. Masal içine masal koyalım, fili yenen karıncayı anımsayalım. En büyük benim dermiş fil, kendisi kral alem sefil. Önüne geleni eziyormuş, ormanda destursuz geziyormuş. Bir gün bir karınca fili yenme kararına varınca, girmiş hortumunun içine, uzun bir yolculuğa çıkmış. Sanki gidiyor Çin'e. Nasıl kaşınmış filin hortumu, değişmiş birden tutumu. Fil güçlü olmanın çaresizliğiyle vurmuş kendini ağaca taşa, bizim karıncaya kim ulaşa? Sonunda dengesini yitirmiş, uçurumdan yuvarlanmış fil. Doğa der ki yenilmez güç yoktur, sözümüz bitmemişti ama daha fazla yerimiz yoktur. Atatürk'ü farklı kılan. Gerek Türk tarihinde gerekse dünya tarihinde unutulmaz zaferler kazanmış yüzlerce komutan, devlet kurmuş onlarca lider vardır. Her biri az ya da çok tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Ancak Atatürk bütün bunlardan farklı bir yere sahiptir. Onu farklı kılan başlıca unsur akla ve bilime inanmasıdır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, Atatürk'e bu topluma miras olarak ne bıraktığı yönünde bir soru sorar, Atatürk şu karşılığı verir. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Bu bakış açısı Atatürk'ü salt bir komutan ya da lider olmaktan öteye taşımış, çağını ve zaman kavramlarını aşan bir kişiliğe büründürmüştür. Turgut Özakman'ın gün gün yaptıklarını sıraladığı kronolojiyi her okuyuşta Atatürk'ün bir başka özelliğini tanırsınız. Örneğin, Kurtuluş Savaşı'nın ardından gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı'nı dikkate alarak kronolojiyi okursanız, atacağı ciddi adımlardan önce uzun bir Anadolu gezisine çıktığını, halkın nabzını tuttuktan sonra harekete geçtiğini görürsünüz. Ulus ve devlet inşa ederken oluşturduğu kurumları dikkate alarak okursanız, eğitime, bilime ayrı bir önem verdiğini görürsünüz. Atatürk'ün bütün ömrünü uygulamalı bir okul olarak sürdürdüğünü de söyleyebiliriz. Bunun başlıca göstergesi yaşamının her diliminde, hatta her anında kitap okumasıdır. Mustafa Kemal Çanakkale cephesindeyken kendisiyle röportaj yapmaya gelen gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın, karargah çadırına girdiğinde ilk dikkatini çeken şeyi şöyle anlatır. Girimce tam karşıdaki yükseklikte Balzac'ın bir romanı duruyordu. Cepheden cepheye giderken beraberinde bir sandık da kitap götürdüğü, çevresindekilerin anılarında değişik anlatımlarla dile getirilmektedir. Atatürk'ün bu büyüklüğünü, onun yaşadığı dönem içinde pek çok dünya lideri de kabul etmiş ve bugün de belleklerde kalan tümcelerce bunu ifade etmiştir. Ölümünden sonra da dünyanın hangi ülkesinde köklü bir değişim olsa, onu araştıran çoğu Atatürk'e de gönderme yapmıştır. 2 hafta önce 26 Ekim'de Tunus'ta yapılan seçimlerin laik, aydınlanmacı partinin kazanması, bu ülkenin değişim mayasında Atatürk'ün rehberliğinin de olduğu gerçeğini bir kez daha akla getirmiştir. 2000'li yılların başında adından en çok söz ettiren kitap, Profesör Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması idi. Atatürk'ün yaptıklarına 20 sayfa ayıran Huntington, kitabın başka bir bölümünde Meksika'yı anlatırken bu ülkenin 1980'li yıllardaki değişimine devlet başkanı Carlos Salinas'a değiniyor, şöyle diyor. Salinas sonunda Meksika'nın Mustafa Kemal'i oldu. Nasıl akıl ve bilim insanlığın bugününe ve geleceğine yön vermede temel rehberse, mirasçılarına bunu öneren Atatürk de bu ışığın aydınlattığı bir yerdedir. O ışığı yok etmek isteyen zavallılar gözlerini ışığın ortasına dikip körleşince başardıklarını sanıyorlar. Son olarak Atatürk'ün okuduğu bilinen kitap sayısını paylaşalım. 3.997. Bu Atatürk'ün yaşadığı sarayın oda sayısı değil, okuduğu kitap sayısı. Yanıtkabir'de dün. Özgürlükteki ilk 10 Kasım'ı resmi törenlerden halkla buluşmaya dek tümüyle Anıtkabir'e ayırdık. Resmi bölüm adı üstünde protokolün gerektirdiği kurallarla 8.45'ten 9.15'e kadar sürdü. Anıtkabir'in halka açılmasının ardından çevre yollardan akan insanlar ölümü anmak değil, mücadeleyi perçinlemek, duruş göstermek, kararlılığı ortaya koymak üzere yokuşu tırmanmaya başladılar. Tablo Anıtkabir'in Aslanlı yolunun tam karşısındaki Akdeniz Caddesi'ne açılan sokaklarını tarif ediyordu. Başkenti bilenlerin belleğinde olan sokak adlarının başında bu bölüm gelir. Bu sokakların adları şöyledir. Ata, Ordular, İlk, Hedef, İleri. Anıtkabir'in bu bölümündeki cadde ve sokak adlarını birleştirdiğinizde Atatürk'ün büyük taarruzun başında söylediği Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri sözü çıkar. İşte dün Akdeniz Caddesi Atatürk'ün o sözünü bugüne taşıyordu. Ara sokaklara park etmiş otobüslerin Türkiye'nin dört bir yanından geldiği plakalarından belliydi. 05'ten 67'ye, 07'den 42'ye kadar bir çırpıda iki elin parmaklarını katlayan plaka saydık. O otobüslerin içinin ne kadar coşkulu insanlarla dolu olduğunu Anıtkabir'e çıkan yokuşta ve merdivende yaşadım. AKP iktidarının ilk yıllarında halkın ulusal bayramlara ve Atatürk'ü anma toplantılarına katılımının zoraki olduğu ima edilir. Halkın kendi isteğiyle değil de törensel gereklerin bir parçası olarak buralarda bulunduğu dillendirilirdi. Bu anlayışın ürünü olarak törenler anlamsızlaştırılmaya çalışıldı. Ancak başarılamadı. Yıllardır Anıtkabir bu anlayışa karşı tam bir Yanıtkabir niteliğine bürünüyor. Dün de öyleydi. Lise ve üniversite öğrencileri vardı. Bazılarıyla ayaküstü sohbet ettik. Büyük bir özgüven içindeydiler. Dahası 7-8. Sınıf öğrencileri özgün sözlerle bezenmiş Atatürk'ü anlatan korolar oluşturmuştu. Onlarla sohbet ederken şunu söyledim. Siz bütün gücünüzle sizin kuşaklara daha güzel bir Türkiye bırakmak için mücadele edeceğiz. Hiçbir şekilde yılmayacağız. Sonra da sorumluluklarımızı siz devralacaksınız. Söz mü? Söz diye bağırdılar. Anıtkabir'i işaret edip seslendim. Atatürk duymadı. Öyle bir söz deyişleri vardı ki. Anıtkabir'e koşan herkes gençtir. Zira gençlik salt yaşa başa değil, daha çok heyecana bakar. Ve insan heyecanları kadar gençtir. Anıtkabir'deki her yaştan gençler arasında ak saçlı gençler biraz daha hüzünlüydü. Bütün yaş kuşaklarından insan olmasına seviniyorlardı ama Türkiye'nin bu halde olmasına da kahrediyorlardı. Onlarla yine ayaküstü sohbette hepimize sorumluluk düştüğünü, ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamak gerektiğini, başarıya inanmanın dünyanın en büyük enerjisi olduğunu konuştuk. İyi ki varsınız diyenlere onları da işaret ederek şu karşılığı verdik. İyi ki varız. Sizler için çok gözyaşı döktük diyenlere gelecekle karşılık verdik. Bundan sonraki mücadelemiz sevinç gözyaşları dökmek için. Annem sizin için çok dua etmişti diyenlere devam etmesini diledik. Duasını eksik etmesin. Daha yapmamız gereken çok şey var. İyi görünüyorsunuz diyenlere gülümsedik. Yapacağımız onca iş varken kötü olmak gibi bir lüksümüz olabilir mi? Televizyonlarda daha az görünüyorsunuz diyenlere çağırdılar da çıkmadık mı dedik. Eskiden çok kiloluydunuz, zayıflamışsınız diyenlere yaradı dedik. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Umutsuzluk yalnızlıktan doğar. Anıtkabir'de dün binlerce insan bir kez daha Atatürk'le çoğaldı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 80.